Evet kardeşler, geçen hafta Daniel'i işledik. Bu hafta devam ediyoruz. Daniel ne anlatmıştı geçen hafta? Çok büyük bir mucize gösterdi ve kralın, imparatorun, Nebukadnezar'ın rüyasının ne olduğunu bildi ve onu yorumladı. Rüya neydi? Bir heykel hakkındaydı. Altın, gümüş, bronz, sonra ayakları demir vekil. Bu İmparatorlukları, yeryüzü güçlerini simgeliyordu. Ve bunlar bir darbede çöküp yıkılıyordu. Çünkü kalıcı olan Rabbin egemenliğiydi. Daniel bunu anlattı kralı. Bu arada Daniel'in ismini açıklamak isterim bugün konuyla ilgili çünkü. Daniel, Tanrı yargıcımdır ya da Tanrı yargılar anlamına gelen bir isim. Ama bu ismi değiştirdiler sonra. Daniel, yargının bir tek Tanrı'nın hakkı olduğunu, yalnız Tanrı'nın insanı yargılayabileceğini gerçek anlamda söylemek ve buna şehadet etmek üzere Tanrı tarafından görevlendirildi. Hiçbir şey tesadüf değildi. Zaten tesadüf diye bir şeye inanmıyoruz. Her şey olması gereken ne varsa öyle olması gerektiği için oluyor. Ve Daniel kralın karşısına çıktı ve ona bu heykel ne anlama geliyor bunu anlattı. İmparatorluklara, güce güvenmeyin. Bunlar gerçek anlamda güç değildir. Egemenlik yalnız Rabbe aittir. Bunu anlattı. Güzel. Peki Nebukadnezar ne anladı? Bunu dinledi. Madem imparatorluklar bir heykel, nerede benim heykelim dedi. Ve altından bir heykel yaptırmaya karar verdi. Evet. Madem imparatorluklar heykel oluyor, evet o da bir imparator ve onun da heykeli tabii ki olmalı. Bunu anladı. Ve ne yaptı? Daniel 3'e 1. Kral Nebukadnezar altın bir heykel yaptı. Boyu 60, eni 6 arşındı. Onu Babil ilinde Dura Ovası'na dikti. Çok büyük. Bugünkü ölçülere, metrik ölçüye çevirdiğimiz zaman boyu 27 metre yüksekliği ve 2,7 metre eninde olması lazım. Devasa bir heykel, çok uzaklardan görülüyordu herhalde ve altındı. Demek ki bu işe çok para harcadı Nebukadnezar. Yeryüzündeki en büyük gücün kendisi olduğunu gösterdi ve çok değerli bir heykel yaptı. Altın elbette çok değerli ve bu her yerden görülebilecek büyüklükteydi. Heykel niye dikilir? Niye heykeller vardır? Bir kişiyi, bir olayın anısını ölümsüzleştirmek, onun değerini herkese, bütün gelecek kuşaklara aktarmak, anlatmak için. Nebukadnezar da bunun için yaptı. En değerli olan şeyin kendi imparatorluk gücü olduğunu inandığı için böyle bir heykel yaptı. Altından hem maddi olarak değerli, insanların en çok değer verdiği şey, hem de imparatorun heykeli. Ve Nebukadnezar da Sezar da pekala bilirler ki bütün dünyasal güçler bir gün ölüp gideceklerdir ama arkada böyle bir anıt kalırsa herkes onları hatırlasın isterler. Ölümsüzlüğe ulaşmak bir anlamda insanın kaybettiği ölümsüzlüğü bir anlamda tekrar geri kazanmak için böyle şeyler yaparlar isterler. Ve bu egemenler, imparatorlar, imparatorluklar yıkılır gider. Kaybolur, yenisi gelir. Tıpkı geçen hafta dinlediğimiz gibi birbiri ardına gelir güçler. Ama asıl olan dünyasal egemenliktir ve dünyasal egemenliği arayanlar, peşinde koşanlar hep olur. Dünyasal değerlerin peşinde koşmak da çok eskilerde kalkmış bir şey değil. İnsanlar her zaman tapınılacak bir şey yaratmak isterler bu dünyada. Her zaman asıl değer olan, asıl güç olan, asıl egemen olan Tanrı'ya yüzünü çevirip sahte, yanlış bir değerin peşinde koşmak arzusu insanlarda her zaman vardır. Bu hep oldu. Gerçekten kaçmak ve yapay olana yönelmek gibi. Bazen dağa tapan toplumlar vardır. Bazen kişiye tapan toplumlar olur. Bir şeylere çok değer verenler, bir şeyleri yüceltenler, kavramlar, ideolojiler, her şey tapınma nesnesi olabilir ve insanlar buna taparlar. Günümüzde bu biraz daha azaldı ama gene de insanların taptığı şeyler var. Herkesin taptığı şeyler var. Putlar var. Ve mesela bende bir tane var. Cebime sığan put. Bunu yeryüzünde tanımayan herhalde yoktur. Varsa da ne mutlu ona. Demek ki çok rahat yaşayan bir insan. Evet, bu bir değer. Bu bir sembol. Güç sembolü, egemenlik sembolü. Eğer cebinizde bundan varsa aç kalmazsınız. Cebinizde bundan varsa çocuklarınızı okutursunuz. Hatta evlenebilmek için para lazım. Çocuk yapmak istiyorsanız gene para lazım. Her şey için bu dolardan lazım. Ama niye böyle? Tanrı bizi yarattığı zaman böyle miydik? İşte esas mesele burada. Neden bu hale geldik? Nasıl bu hale geldik? Tanrı'nın bizim için kurduğu düzen nasıldı? Bir hatırlayalım. Matta 6:25'e bakalım. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil midir? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babamız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Yani cebinizdeki parayla kağıtla değil, Rab sizi değerli yarattığı için değerlisiniz. Çünkü sizi kendi suretinde yarattı, kendi ruhundan verdi. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olmak üzere yeryüzünde bulunuyoruz. Ama tuhaf bir şey, hiçbir canlı ihtiyaç duymaz. Ama siz cebinizde para yoksa çocuk sahibi bile olamıyorsunuz. Ne kadar tuhaf bir şey. Ambarlarınız olmak zorunda, biriktirmek, yığmak zorundasınız. Servetlerinizi orada biriktirmek zorundasınız. Yoksa aç kalırsınız, karnınızı doyuramazsınız. Ama Tanrı böyle yaratmadı. Her şeyi verdi. Ve en değerli varlık olarak yeryüzüne insanı koydu, kendi bahçesine. Ama insan kendi değerini bilemedi. Başka şeylerde değer aradı. Başka şeyleri yüceltmeyi tercih etti. Hep bir değer aradı. Bulduğu şeyleri değerli zannetti. Bunlar uğruna hayatını harcadı. Yoksa üzüntü duydu. Varsa daha çok olsun istedi. Ama hiçbir zaman tatmin olmadı. Peki 27. ayete bakalım mı? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı, sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Başka değer aramayın. Giysilerde, servetlerde değer aramayın demek istiyor. Siz zaten değerlisiniz. Kendi değerinizin farkına varın. Çünkü Rab sizi kendi suretinde yarattı. Ve eğer imanlıysanız kardeşler, buradakiler gibi, evet Rab sizi akladı ve sizi kendi ailesine kabul etti. O yüzden siz herkesten ve her şeyden daha çok değerlisiniz. Lütfen bunu hep hatırlayalım ve hissedelim. Değersizlik hissi insanın hayatından bezginlik duyması, tatminsizlik, bunlar normal değil, doğru şeyler değil. Maalesef ama dünya bizi bunlara sevk eder. İşe yaramıyorum, faydasızım, başaramam, başaramayacağım, hiçbir değerim yok. Bu doğru değil. Sizler değerli olmak üzere yaratıldınız. O zaman henüz Mesih gelmemişti, onu biliyoruz Daniel'in zamanında. Ama eski ahit bütünüyle insanlığı Mesih'e hazırlamak içindi. Ve Daniel'in rüya yorumu da bu çizgideydi. Dedi ki evet, imparatorluklar birbiri ardına gelecek ve çökecekler, yıkılacaklar. Yıkılmaz olan yalnız Tanrı'nın egemenliğidir. Ve evet, ben ne söylerim, gitarım ne çalar, böyle bir laf var. Bütün başarısız müzisyenler bilir. İstediğiniz ses çıkmaz bazen. Ve Daniel böyle söyledi. Benim de gitarımdan her zaman istediğim sesler çıkmıyor. O başka türlü çalıyor. Bazen bir çizgide buluşabiliyoruz. O zaman oluyor. Ama Nabukadnezar ve Daniel burada aynı çizgiye gelememişlerdi. Çünkü Nabukadnezar tam tersi bir heykel yaptırdı ve şunu söyledi. Daniel 3'e 2. ayet. Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerini ve illerin bütün öteki yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenine çağırttı. Burada ilk şeyde geçen satrap eyalet valisi oluyor, validen daha büyük. Ama bunların hepsi gördüğünüz gibi değerini, varlığını, varoluşunu Nebukadnezar'dan, imparatordan alan kişiler, onun görevlileri ve onun görevlisi bürokratları oldukları için önemli kişiler. Ama kendilerini hiç bilmiyoruz, kendilerinin hiçbir önemi yok çünkü. Bütün değerleri Nebukadnezar ve imparatorluğa bağlı. Elbette koşa koşa gelecekler o zaman. Çünkü hepsi varlığını, pozisyonunu, kazandığı parayı, gücün hakimiyetini Nebukadnezar'dan alıyor. Ve onlar kendilerini ona bağladıkları için kendilerini güçlü, önemli, iyi insanlar olarak hissediyorlar. Oysa biz kendimizi Rab'be bağladık ve Rab'bin elemanlarıyız. O yüzden içimiz rahat olsun. Elbette ki valilerden, kaymakamlardan çok daha değerlisiniz. Gücünü, yetkisini kime borçluysa insan onun önünde duracaktır. Ve böylece 3. ayette, böylece satraplar, kaymakamlar, valiler, danışmanlar, haznedarlar, yargıçlar, güvenlik görevlileri ve illerin bütün öbür yüksek memurları Kral Nabukadnezar'ın diktiği heykeli adama töreni için toplanarak heykelin önünde durdular. Sonra haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyuruluyor. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukadnezar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. Şimdi burada önemli olan bir anda herkesin birden yapması. Bireysellik yok, kendi kafasına göre davranmak yok. Askerlik gibi bireyselliği yok edip bütün ulusu, bütün insanları hep birden aynı anda kendisine tapınmaya davet ediyor imparator. En büyük güç o çünkü. Özgür iradeye veya düşünmeye yer vermek istemiyor. Bir müzik sesi duyulacak ve herkes birden yere kapanacak. Yere kapanma deyince şu ayetleri hatırlıyorum ben. Orada çıkmayacak, ben okuyacağım size. Yaratılış 17:3'te Avram yüzüstü yere kapandı çünkü Rab ona seslenmişti. Çıkış 34:8'de Musa hemen yere kapanıp tapındı. Çünkü Rabbin sesini duymuştu. Eyüp 1:20'de bunun üzerine Eyüp kalktı, kaftanını yırtıp saçını sakalını kesti, yere kapanıp tapındı. Niçin? Çünkü Tanrı'yı duydu. İnsanlar Tanrı'nın karşısında yere kapanırlardı ve imparator kendisini Tanrı'nın yerine koymak istedi. Tıpkı ilahlar gibi ona tapınılmasını istedi. Ve bir de bir şey var. Bunlar yere kapanıyorlar. Eyüpler, Musalar, Abrahamlar. Biz niye yere kapanmıyoruz Tanrı'yı? Tanrı'yla konuştuğumuz, seslendiğimiz, huzuruna geldiğimiz zaman. Onlar yere kapanıyorlardı. Biz yukarı bakıyoruz. Tam tersi. Çünkü Tanrı bizlere kendisine bakabilme yetkisini verdi onun için. Çarmıh üzerindeyken İsa Mesih, tapınan perdesi yukarıdan aşağı yırtıldı, açıldı ve insan artık Tanrı'ya bakabilecekti. Çünkü Tanrı da insana bakabiliyordu. Çünkü günahlar aklanmış oldu. Onlar yere kapanıyorlardı, yüzlerini Tanrı'ya bakamayacak şekilde kapatırlardı, secde ederlerdi. Ama bizlere, imanlı kişilere Tanrı'ya bakmak hakkı verilmiştir. O yüzden biz dua ederken yukarılara bakarız, Tanrımıza bakabiliyoruz. Evet, henüz Mesih gelmese de bazı işaretler vardı ama Tanrı yine de insanların kendisine yönelmesini istediğini belirtiyordu. İsrail'i bunun için hazırlıyordu. Ama karanlığın efendisi de, karanlıklar da, ne dersiniz deyin, Tanrı'ya gösterilmesi gereken saygıyı ve değeri hep başka yerlere çevirmeye çalıştı. Tanrı ile ilişkinizi engellemek, aranıza girmek, sizlere başka sahte, yapay değerler vermek, onları göstermek ve böylelikle sizin dikkatinizi Tanrı'dan alıp yeryüzü güçlerine vermenizi istedi. Ve yeryüzü güçlerinin arkası karanlıktır ve karanlıkta olanlar karanlığı sever ve bu durumun değişmesini istemezler. Çünkü karanlığın kendilerine verdikleriyle yaşamaya alışmışlardır, tıpkı o Nebukadnezar'ın adamları gibi. Ve karanlık gücünü paylaşmayı da sevmez, o yüzden herkesi kendisine itaat etmeyi davet eder. Ve devam edersek, her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır. Şimdi ilginç, kızgın fırın var demek ki. Yani Nebukadnezar'ın her zaman kızgın bir fırını var sanki, öyle anlıyoruz buradan. Nebukadnezar rosto seviyor olabilir, fırını her zaman sıcak tutuyor. Ve sistemi sorgulayacak veya ona itaat etmeyecek kişiler için de fırınını ayrıca hazır tutuyor. Şimdi sahte değerleri sorgulamaya başlarsanız veya size değer diye sunulan şeyleri sorgulamaya başlarsanız insanlar sizi genelde kabul etmez ve yadırgarlar. Mesela nasıl müzik dinliyorsun, hangi diziyi seyrediyorsun, şu kitabı okudun mu, bu filme gittin mi, bunlar güzel, şöyle giyiniyor musun, moda bu. Mesela benim gömlek yakam bugün ilginç değil mi? 20 sene önce böyleydi gömlekler. Şimdi ben bunu giydim, sabah eşim gördü, yakan çok komik dedi. Çünkü günümüzde böyle yaka pek yok. Daha küçük yakalar var. Ama 20 sene önce yakalar böyle olmalıydı. Bu gömleğim eski ama duruyor, görüyorsunuz. İyi baktım. Ve şimdi beni yadırgıyorsunuz böyle büyük diye. Ama böyleydi. Ve şimdi mesela ben Yüzüklerin Efendisi'ni okumadım. Çok iyi bir kitap olabilir. Edebi bir değeri olabilir. Filmini de seyretmedim. Bana çocuksu geliyor. Bazen duyan arkadaşlarım, aa nasıl bir adamsın. Çok önemli bir eser. Mutlaka okumalısın. Okumadım. Harry Potter'da okumadım. Beni fırına atabilirsin. Tamam. Evet, yani böyle yadırganırsınız gördüğünüz gibi. Ve şunu okumalısın, bunu yapmalısın, oraya gitmelisin, mutlaka mutlaka denemelisin ve para kazanmalısın, çok para kazanmalısın, daha çok para kazanmalısın, başarılı olmalısın. Geçenlerde bir belgeselde seyrettim. İnsan doğasıyla ilgili bir belgeseldi. Güzel bir soru sordu bir adam. 200 milyon dolarınız varsa neden 300 milyon dolar olsun istersiniz dedi. Çünkü 200 milyon dolarla yapamayacağınız ne var 300 milyon dolarla yapılabilir? Mantıklı bir cevabı bilmiyorum var mı? Ama insanın doğası tümüyle bozulmuş olduğu için biliyoruz ki yetmez. Çünkü Tanrı'nın bahçesindeyken her şey vardı. 200 milyon doların da ötesinde her şey vardı. Ama geride insan bir tane daha artı bir olsun istedi. Bu her zaman olmuştur. Bu yüzden şöyle dendi. İnsan Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacak. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacak ve toprak ona diken ve çalı verecek, yaban otu verecek. Şimdi bazı insanlar, evet, birçok insan dünyada böyle yaşıyor. Zorluk içinde topraktan dikenler arasından para kazanmaya çalışıyor. Kimisi de 200 milyon doları 300, 300'ü 400 yapmaya çalışıyor. Nereye kadar? Toprağa dönünceye kadar. Çünkü topraksın ve topraktan alındın. İşte o gün gelinceye kadar kendini böyle şeylerle avutmak isteyenler, daha çok, daha çok, daha çok, artı bir olsun diye uğraşan insanlar olacak maalesef. Ve Rabbin sevgisini de göz ardı edecekler. Gerçek değerleri değil, kendilerine sunulan yapay değerlerin peşinden gidecekler. Ve işte Nebukadnezar'ın dediği gibi, ne zaman boru, lir, kanun, arp, davul, her neyse sesi duydukları zaman kapanıp o değerlere tapınacaklar. Ama herkes değil. Daniel'in 3 arkadaşı vardı ve bu tapınma ayinine katılmayı reddettiler. Çünkü onlar gerçek Tanrı'nın, gerçek Rabbin insanlarıydı. Değeri yalnız Tanrı'ya veriyorlardı. Yeryüzü ilahlarına veya sahte ilahlara, sahte değerlere karşıydılar. Ve şu da var, yalandan tapınıyormuş gibi yapıp başkalarının dikkatinden kurtulmak da istemediler. Çünkü gerçek imanda imanınızı gizleyemezsiniz. Söylemek zorundasınız. Bunu görenler de tabii ne yaptılar? Hemen imparatora koştular. Ve şöyle: oysa Babil ilinde yüksek görevlere atadığın Şadrak, Meşak, Abednego adında bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar. Ey kral! Senin ilahlarına kulluk etmiyor, diktiğin altın heykele tapınmıyorlar. Bunlar Daniel'in arkadaşları. Asıl adları Hananya, Mişael ve Azarya idi. Nasıl ki Daniel'in adını Belteşassar şeklinde değiştirdilerse, onların adlarını da değiştirdiler. Çünkü kimliklerini yok etmek istiyorlardı. Ait oldukları asıl kimliği ortadan kaldırmak, onlara yapay, yepyeni bir kimlik vermek istiyorlardı. Bu yüzden adlarını değiştirdiler. Çok teşekkür ederim. Ad kimlik demektir. Mesela Daniel'in adı Tanrı Yargılar idiyken Belteşassar diye değişti. Çünkü Belteşassar, Baal isimli sahte bir tanrı var. Baal'in koruduğu demek. Baal'in elemanı, sadık elemanı gibi. Ama ne kadar kimliğini değiştirmeye kalksalar da Daniel değişmedi, özünde kaldı ve üç arkadaşı da değişmedi. Onlar da gerçek Rabbin çocukları olarak kaldılar. Ve Nebukadnezar ne oldu? Bunu duyunca o üç kişi ona secde etmiyordu. Hiddetlendi tabii, onları çağırdı ve Şadrak, Meşat, Abednego, bu konuda kendimizi savunma gereği duymuyoruz diye karşılık verdiler. Kızgın fırına atılsak bile, ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile, bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz, diktiğin altın heykele tapınmayız. Adları değişmişti ama kimlikleri, ruhları değişmemişti. Hala Rab'deydiler ve gerçeğin ne olduğunu biliyorlardı. Şurası çok önemli. Tanrı bizi kurtarır. Buna inanıyorlar. Ve kurtarmasa bile bunun bir nedeni vardır. Ve gene Rab'den yüz çevirmiyorlar. Böylelikle Nebukadnezar daha da öfkelendi. Zaten bu imparatorların özelliği bu. Çok öfkeli olurlar. Ve fırına 7 kat daha fazla kızdırılmasını emretti. Çok ısıttı. Ve fırının içine bu gençleri gönderdi. Fırın o kadar kızgındı ki onu çocukları fırının içine atmaya çalışan görevliler yanarak öldü. Ama gençlerden ses çıkmıyordu. Nebukadnezar baktı fırının içine. 25. ayet. Kral, ben 4 kişi görüyorum dedi. Ateşin içinde yürüyorlar, bağlarından çözülmüş, hiçbir zarara uğramamışlar. Dördüncünün görümü de ilahi bir varlığa benziyor. Evet, onlarla bir dördüncü varlık vardı. İlahi bir varlığa benziyor değil, ilahi varlık ta kendisiydi. Bu 3 gencin yanında İsa Mesih vardı. Ve onlar Rab kurtarır diyordu. Rab onları kurtardı İsa Mesih eliyle. İsa Mesih'in adı İbranice Yeşu, Rab kurtarır anlamına gelir. Ve Rab onları oradayken kurtardı kızgın fırının içinde. Hiçbir zarar görmeden öyle duruyorlardı. Belki bizim burada durduğumuzdan daha ferahtılar. Değil mi? Biraz sıcak oluyor burası. O zaman Rabbin adına övgüler olsun kardeşler. O her zaman kurtarır ve yanında olur evlatlarının. Eğer sıkıntılı bir durumdaysanız Rabbe güvenin. Bilin ki o sizinle birlikte olacaktır. Acı içindeyseniz onu çağırın, yanınıza gelecektir. Ve mutlaka ve mutlaka o an için değilse bile bir gün sizi kesinlikle kurtaracaktır. Gençlerin yanmadığını gören Nebukadnezar inadından vazgeçti. Onları affetti. Ama bu tabii ki imparator ve öfkeli bir adam. Onların tanrısına hakaret edenin evini yıkarım, köyünü yakarım, ailesini ortadan kaldırırım diye bu sefer ilan etti. Kral biraz dengesiz bir adam gördüğünüz gibi. Uçtan uca savruluyor ve bu İşler devam edecek. Daniel bölümünde göreceğiz. Daha başından başka şeyler de geçecek. Ama Tanrı tarih üzerindeki mutlak yetkisini bu olayda gösterdi. İnsansal imparatorlukların büyüyüp gelişeceğini ve yıkılacağını ama kendisine iman edenlerin asla yıkılmayacağını, yıkılmaz olanın Tanrı egemenliği olduğunu gösterdi. Ve Nebukadnezar'a gelince tarihçiler dışında adını kimse anmaz. Bir de biz imanlılar anıyoruz çünkü kutsal kitapta geçiyor. Burası çok ilginç. Eğer kutsal kitapta geçmeseydi bugün burada onun adını anmazdık. Oysa o kutsal kitabı veren Tanrı'ya inanan adamları ortadan kaldırmak istedi. Ama Tanrı kendi halkını, kendi adamlarını korudu ve Nebukadnezar bu şekilde ölümsüz oldu. Adı kutsal kitaba geçti bu olaylar sayesinde. Ve gerçek ölümsüzlük ancak Tanrı sayesinde gelir. Sözü de bir anlamda burada görülmüş oldu. Daniel'in arkadaşları ateşle yargılandı. Yargılanan Tanrı'nın halkıydı ve ateş onlara dokunmadı. Çünkü Daniel Rab yargılar demektir. Onlar imanlı kişileri temsil ediyorlar. Tanrı'nın halkı Tanrı'nın yargısından kurtulacaktır. Gerçek yargı Tanrı'ya aittir ve Tanrı kendi halkını yargısından koruyacaktır. Altın heykel ise burada dünya değerlerini, yasalarını temsil eder. Ve fırın dünya yaşamıdır. O fırının içindeyiz. Ama Rab İsa Mesih bizimle birlikte. Ve o yüzden fırının alevleri, bu dünyanın sıkıntıları, bu dünyanın üzüntüleri, bu dünyanın kötüleri bize dokunamayacaktır. İsa Mesih görünür görünmez şekilde her zaman bizim yanımızda olacaktır. Bu gençlerin yanında olduğu gibi. Her zaman onun yanınızda olduğunu bilin. Acı ve sıkıntı içindeyseniz, korkuyorsanız, ümitsizseniz İsa Mesih mutlaka gelir ve kurtarır. Zaten adının anlamı da bu. O zaman sizler değerlisiniz çünkü Tanrı'ya aitsiniz. Çünkü değerinizi Tanrı'dan alıyorsunuz ve Tanrı sizleri en değerli varlık olarak yarattı. Bunun için kendinizi sevin, birbirinizi sevin. Elbette para kazanacağız, güzel giyineceğiz. Ama bunların araç olduğunu bilmeliyiz. Bunlar yaşamın amacı olamaz. Para tabii ki lazım. Çalışacağız, para kazanacağız. Ancak paraya tapmayacağız. Paranın en önemli şey olduğunu düşünmeyeceğiz. En güzel elbiselerin, en güzel arabaların, en güzel makamların peşinde koşmayacağız. Bunlar dünyaya ait değerler ve yıkılacaktır. Peki heykel ne oldu? Heykel burada tarihsel de olabilir, alegorik de olabilir, simgesel de olabilir. Ama kesin olan bir şey var. Heykel Nebukadnezar'ın adından daha kısa sürede yok oldu. Eğer Nebukadnezar heykeli peynirden yapsaydı ve farelerin ortasına koysaydı, belki daha uzun dayanırdı. Ama heykelden hiçbir bahis yok, yok oldu. Çünkü fareler bile bir noktada doyar ve artık yemez. Ama insanlar, kötü insanlar doymak bilmez. O yüzden artı bir her zaman ararlar ve bu insanların içine altından heykel dikerseniz ertesi gün göremezsiniz. Herhalde öyle oldu. Ve bunlar geçici şeyler. Kendinize yeryüzünde hazineler biriktirmeyin. Hazinenizi gökyüzünde biriktirin. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır denmiştir. Ve ayetimize bakalım, son ayete. 1. Korintoslar 13:13. En güzel ayetlerden biri. İşte kalıcı olan 3 şey vardır. İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir. Göklerdeki babanızın sizleri sevdiği gibi birbirinizi sevin. Kendinizi sevin kardeşler. Amin.